Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Aralık 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci yazar Bilal Çetin olacak. Sonra Fuat Can Bayramoğlu ile dış basında geçen hafta köşesi var. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız ve dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da olacak. NATO liderler toplantısını konuşacağız. Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatından bahsedeceğiz. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti terörün her türlüsüne karşı ortak mücadele. Londra'da Avrupa'nın dört büyük ülkesini bir araya getiren Suriye zirvesine Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu damga vurdu. Dörtlü zirvede Erdoğan muhataplarına teröristler arasında ayrım yapılmaması uyarısında bulundu. Mültecilerin geri dönüşü için de birlikte çalışalım çağrısı yaptı. Zirve öncesinde Türkiye'nin aleyhine çirkin ifadeler kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirve sonrasında ağız değiştirdi. Türkiye büyük ülke, Türk halkına saygım var dedi. İngiltere tarafından zirveye ilişkin yapılan açıklamada Türkiye'nin tezi teyit edildi. Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelede anlaştı diyor Sabah gazetesi. Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile iyi bir ilişkisi var. Türkiye NATO'da iyi bir müttefik, öyle de olacak. Suriye konusunda yapılan anlaşma işe yaradı. Türkiye iyi iş çıkardı, dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti Çok Yaşa Alp Bebek, SMA hastası 11 aylık Alpaslan, Alman Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı büyük bir hukuk zaferi kazandı. Alpaslan'ı hayatta tutacak 2 milyon avroluk Zolgensma adlı iğneyi Alman devleti karşılayacak. Alman Sosyal Güvenlik Kurumu alternatif tedaviler var. Zolgensma Almanya'da yaygın bir tedavi yöntemi değil diyerek ilacın parasını karşılamayınca Alpaslan'ın anne ve babası mahkemeye başvurdu. Mahkeme, tedaviyi yapacak üniversite hastanesi ve doktor bulursanız Zorgensma'yı Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak kararını verdi. Kararın ardından sosyal güvenlik yetkilileri, önemli olan Alpaslan'ın tedavisi, maliyetin önemi yok deyince Aykut çifti, bu tedavi yöntemi uygundur kararını verecek üniversite hastanesi ve doktor aramaya başladı. Hastane ve doktor bulunursa Alpaslan parasına sigortanın karşılayacağı tek dozu 2 milyon avro olan Zolgensma adlı ilacı kullanacak diyor Hürriyet gazetesi. Hemen yandaki haberin başlığı. 10 numarada dörtlü zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Londra'da İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle Suriye'nin gündeminde olduğu dörtlü zirvede buluştu. İngiltere Başbakanlık Ofisi Downing Street 10 numaradaki toplantı 50 dakika sürdü. Zirvenin çıkışında Erdoğan gayet iyi geçti derken Merkel yapıcı ve faydalıydı. Macron da toplantı gerekliydi diye konuştu. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada liderler mültecilerin dönüşü için şartların yaratılmasına ve terörün her türüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini ifade ettiler denildi. Milliyet gazetesinin manşeti güncelleme zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır, dedi. NATO'nun beklenen kritik zirvesi beyin ölümü tartışmasının gölgesinde Londra'da başladı. Zirveye hareketinden önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında kararlı, etkin, proaktif davranması gerekir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır, dedi. Erdoğan, Türkiye'nin NATO'daki konumuna ilişkin 1952'den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor ifadelerini kullandı. Erdoğan, Baltık savunma planı hakkında da gündeme gelecek olursa tavrımız yine odur. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar değerlendirmesinde bulundu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bloke ederiz. PKK'yı koruyan NATO ülkelerine rest. PKK-YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen NATO'nun Baltık savunma planını bloke eden Türkiye, Londra'daki zirvede aynı politikayı izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'daki dostlarımız terör mücadelesi verdiklerimizi terör örgütü kabul etmezse kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz, dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Başkan Erdoğan, tehditler ortada, NATO kendini güncellemeli, NATO teröre karşı ilkeli olmalı, dedi. NATO zirvesi için Londra'ya harekete öncesinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, NATO'nun tehdit önceliklerine göre kendisini güncellemesi gerektiğine işaret ederek, müttefik ilkeler terör örgütlerine karşı kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemelidir, dedi. Türkiye gazetesinin manşeti Erdoğan'dan NATO müttefiklerine YPG şartı, terör diyene kadar veto. Müttefiklerimiz YPG'yi terörist olarak kabul etmezse NATO'da atılacak her adımı engelleriz. Cumhurbaşkanı son yılların en kritik ve gergin NATO zirvesi için Londra'da. Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun Baltık savunma planı üzerindeki vetosunu kaldırmak için aradığı şartı açıkladı. Bizim terör mücadelesi verdiklerimizi NATO'daki dostlarımız terör örgütü olarak kabul etmezse orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz. tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruşu temin edecek değişimi gerçekleştirmek zorundayız diye konuştu. Erdoğan, firari FETÖ'cü Adil Öksüz'le ilgili de İçişleri Bakanlığımız karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu dedi. Star gazetesinin manşeti NATO'ya terörle mücadele çağrısı. Amasız, fakatsız destek istiyoruz. Başkan Erdoğan, terörle mücadele ve göçün önlenmesinde kritik roller üstlenen Türkiye'nin yalnız bırakıldığını söyledi. Müttefiklerimizden maruz kaldığımız saldırılara karşı çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz dedi. Terör, çatışma ve düzensiz göç Avrupa-Atlantik coğrafyasının tamamının istikrarını tehdit ediyor. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmalı. Güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ruhu NATO'yu ayakta tutan taşıyıcı unsurlardır. Samimi çabalarımızın karşılığını bekliyor, terörle mücadelede amasız, fakatsız destek istiyoruz. Art niyetli çevreler, ülkemizin NATO mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da duruşumuz bellidir. Müttefiklerimizin sergileyecekleri samimi dayanışma, ittifakımızı zayıflatmaz, tam tersine güçlendirir. Tehdit önceliklerine göre NATO artık kendini güncellemelidir. Alternatif aramak yerine NATO ortak tehditler karşısında daha güçlü kılınmalıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filtre ertelemesi yasadan çıkarıldı. Bir başka başlık. Termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini veto eden Erdoğan, bir tarafta halkım, bir tarafta sermaye var. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur dedi. AK Parti ertelemeyi yasadan çıkaracak diyor Star gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti 700 şehit vermemize rağmen Yunanistan şartıyla üye olduğumuz NATO'da hayır diyebilen bir Türkiye diyor Diriliş Postası. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz 1949 yılında kabul edilmediği askeri ittifaka dahil olduktan sonra kullanamadığı potansiyel gücünü 67 yılın sonunda masaya koymaya başladı. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde NATO politikalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen veto edebilir konuma geldi. Milat gazetesinin manşeti maskelerini düşürdük. Terör örgütü DAEŞ'ın 2014'te Batı tarafından sahneye sürülen bir aparat olduğunu ifade eden uzmanlar, Türkiye'nin sahadaki başarısı Batı'yı çileden çıkardı ve maskelerini düşürdü dediler. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Erdoğan'dan 5. madde vurgusu. Kuzey Atlantik İttifakı Anlaşması'nın 5. maddesi gereğince saldırıya uğrayan müttefikin savunulması prensibi söz konusu olduğunda talebi göz ardı edilen Türkiye, Londra zirvesi öncesi kritik bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. madde hatırlatması yaparak terörle mücadelesinde ülkemize amasız fakatsız destek verilmesini istiyoruz dedi. Bugün Sol gazetemiz Akşam gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti herkes sırada. Londra'daki NATO zirvesinde gözler Türkiye'ye çevrildi. Başkan Erdoğan, İngiltere'nin davetiyle Suriye konulu dörtlü zirveye katıldı. Polonya ve Yunanistan liderleri de ayrı ayrı görüşme için randevu istedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için İngiltere'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesine katılacak. İngiltere'de düzenlenecek zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Bugün Birleşik Krallık Bilim ve Teknoloji Gösterimi gerçekleştirilecek. Resmi törenin ardından sonrasında resmi aile fotoğrafı çekilecek. NATO 70. yıl dönümü kutlama töreni var saat 12.45'te ve sonrasında saatler 13'ü gösterecek. Verdiğinde NATO liderler toplantısı ana oturumu gerçekleştirilecek. Saat 16'ya kadar devam edecek bu oturum. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bir basın toplantısı olacak saat 16.30'da. Sonrasında ikili görüşmeler ve basın toplantılarıyla devam edecek. Saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22'de ise vatandaşlarla buluşacak. Evet, meclis gündemine bakacak olursak son günlerin en sıcak başlığı termik santrallere filtre takılması uygulaması. Geçtiğimiz haftalarda Meclis Genel Kurulu'ndan geçmişti bu düzenleme, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildi ve tekrar meclise gönderildi. İşte termik santrallere filtre takılması uygulaması ile ilgili düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve yasadan çıkarılacak. Bu arada terörle mücadele başlığı da var. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. VIP dinleme davası, 210 sanıklı FETÖ'nün VIP dinlemesi davası bugün devam ediyor olacak. Darbe girişimi sırasında 9 vatandaşın şehit olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslı'nın öldürülmeye çalışıldığı Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada sanıklar mütalaya karşı son savunmalarına başladı. Mütalada 175 sanığın 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez de müebbet hapsi isteniyor. Bir diğer davada Akıncı Üssü davası. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla yine bugün devam ediliyor olacak. Bu başlıkların ayrıntıları da gün içinde bültenlerde yer alacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin. Hoş geldiniz
Hoş
programımıza.
Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum. İyi yayınlar
Teşekkür
diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Bugün gazete başlıklarını, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde de gündemin ilk sırasında da Londra'da gerçekleşen NATO zirvesi var. Dünden bugüne yansıyan, bugün devam edecek bir gündem. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Orada verdiği mesajlar önemli. NATO kendini güncellemeli dedi ama uluslararası bir örgüt olarak NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesi bizim için önemli diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'dan Londra'ya hareket etti ve hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında NATO liderler zirvesine ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Aslında Londra'da gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi dün başladı. Bugün asıl zirve bugün aslında liderler zirvesi. Dün ikili görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle dörtlü bir zirve gerçekleştirdi. Ama bütün liderlerin katılacağı zirve toplantısı bugün gerçekleştirilecek ve kararlar bugün açıklanacak. Ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, NATO liderler zirvesinin liderler zirvesine damgasını vuran ülke Türkiye, damgasını vuran lider de Recep Tayyip Erdoğan diyebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü Trump Türkiye'yi konuşuyor, Macron Türkiye'yi konuşuyor, Merkel Türkiye'yi konuşuyor, Johnson Türkiye'yi konuşuyor, herkes Türkiye'yi konuşuyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşuyor. Tabii şimdi NATO Liderler Zirvesi başlamadan önce tartışmalar Macron'un açıklamasıyla başladı biliyorsunuz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. Aslında bu programımıza bir beyin cerrahı çağırsaydık, beyin ölümü nasıl gerçekleşir? Beyin ölümü gerçekleşen bir kişi tekrar hayata döndürülebilir mi, döndürülemez mi konularında ondan uzmanlık cevapları alsaydık iyi olurdu. Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir sözü NATO zirvesine damgasını da vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da katıldığı bir toplantıda Macron'a cevap verdi biliyorsunuz. Erdoğan dedi ki, Macron dedi kendi beyin ölümü gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi ona baksın dedi. Ve dün de ABD Başkanı Trump Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine ilişkin açıklamasına çok nahoş bir açıklama olduğunu ifade etti. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına atıf yaparak Erdoğan'ın açıklamasının çok doğru bir açıklama olduğunu ifade etti. Tabii NATO'nun Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu sözü NATO'da oldukça tartışılıyor şu anda. Macron peki neden böyle bir açıklama yaptı? Yani NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği açıklamasını neden yaptı ve dün de açıklamasının arkasında durduğunu ifade etti. Son zamanlarda NATO biliyorsunuz iki kutuplu dünyada NATO aslında aktif bir rol oynuyordu. Yani bir NATO vardı bir de Varşova Paktı vardı ve o dönemde NATO aktif bir rol oynuyordu. Avrupa'nın özellikle Amerika'nın ve NATO üyesi ülkelerin güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir rol oynuyordu. Ama iki kutuplu dünyanın yıkılmasından sonra NATO konusunda tartışmalar oldukça arttı NATO üyesi ülkelerde. Ve NATO'ya da görüş ayrılıkları da arttı. Örneğin bu NATO liderler zirvesinde ortaya çıkan en önemli görüş ayrılığı Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG terör örgütünün Fransa başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanınmaması. Aslında Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir örgütü diğer ülkelerin de terör örgütü olarak tanımlama zorunluluğu var. Çünkü biliyorsunuz NATO'nun 5. maddesi var. NATO üyesi ülkelere yapılmış bir saldırı, dışarıdan yapılmış bir saldırı NATO'nun tümüne yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyor. Ve NATO'nun topyekün bu saldırıya cevap verme hakkı olduğu ifade ediliyor. Türkiye NATO'nun bu 5. maddesinin işletilmesini uzun süredir talep ediyor. Ama maalesef Fransa, İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıkması nedeniyle YPG terör örgütüne karşı NATO'nun 5. maddesini biz işletemedik. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'ndaki açıklamasında dedi ki YPG terör örgütünü terör örgütü olarak kabul ederlerse ederler, etmezlerse kusura bakmasınlar dedi. Bu kusura bakmasınlar şeyi çok önemli bence. Çünkü biliyorsunuz bu NATO zirvesinin önemli bir gündem maddesi de Baltık ülkelerinin korunmasına ilişkin bir konsept geliştirilmeye çalışıyor. Litvanya, Letonya ve Estonya'nın korunmasına ve Polonya da var bunun içinde. Korunmasına yönelik bir konsept geliştirilmeye çalışıyor. Türkiye bu Baltık ülkelerinin korunmasına yönelik NATO kararını bloke edebileceğini ifade etti. Bu Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bunun altını özellikle çizelim. Çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır. Bir ülkenin NATO kararlarını veto etmesi halinde, bloke etmesi halinde NATO'dan karar çıkartılamaz. Türkiye ne diyor? YPG'yi terör örgütü olarak kabul edin. Ben de Baltık ülkelerinin korunmasına yönelik projeye evet oyu vereyim diyor. Bu Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Kendi haklarını koruyup NATO kapsamında da kendi yükünün azaltılmasına yönelik adım atması en doğal hakkıdır. Bazı ülkeler bunu Türkiye şantaj yapıyor şeklinde değerlendirdi ama Türkiye şantaj yapmıyor. Türkiye hem kendi güvenliği hem de NATO'nun güvenliği açısından çok doğru bir adım atıyor. Bunun altını özellikle çizmek isteyelim. Ama maalesef Macron dün yaptığı açıklamada hala YPG'yi terör örgütü olarak kabul edemeyiz diyor ve Türkiye'yi suçluyor. Dün televizyonlarda siz de izlemişsinizdir, dinleyicilerimiz de izlemiştir. Macron'la Trump'ın görüşmesi vardı canlı yayında bütün televizyonlarda ve dünya televizyonlarında da yayınlandı. Macron'un Trump'la görüşmesindeki hareketlerini dikkatle izledim ben. Beden dilini özellikle dikkatle izledim. Böyle mahallede şımarık çocuklar olur biliyorsunuz. Her seferinde dayak yer, dayak yer. Ama yine de efelenmeye kalkarlar. Macron'u ben öyle gördüm. biraz efelenmeye çalışıyor. Kendinden büyük hareketler yapmaya çalışıyor. Ama Macron'un kendi iç dünyasındaki o çatışma, o ikiyüzlülük hemen ekrana da yansıyordu. Garip garip hareketler yapıyordu Macron, dikkat ettiyseniz. Ama Trump mesela çok net ifadeler kullandı Türkiye'ye yönelik. Mesela Macron S-400 meselesini gündeme getirdi. Trump dedi ki, biz dedi Türkiye'ye dedi Obama döneminde dedi Patriot füzelerini satmadık dedi. Türkiye de gitti dedi, mecburen dedi S-400 füzelerini almak zorunda kaldı dedi. Ve Türkiye'yi haklı buldu. Ama Macron mesela Türkiye'nin Avrupa füze savunma sistemleri alabileceğini ifade ediyor. Bu konuda Türkiye parasıyla almak istediği halde satılmadı bu füzeler. Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini almak zorunda kaldı. Hala kalkıp Türkiye'yi suçlayabiliyorlar. Tabii Fransa'nın başka bir kuyruk acısı daha var. Onu da belirtmek lazım Arzu Hanım. Fransa'nın asıl kuyruk acısı da Libya meselesi biliyorsun. Türkiye ile Libya arasında geçen hafta çok önemli tarihi bir anlaşma imzalandı. Ve bu tarihi anlaşma hem Doğu Akdeniz'deki hem Akdeniz'deki hem de Avrupa'daki dengeleri alt üst etti diyebiliriz. Macron'un bu anlaşmanın imzalanmasından dolayı da Türkiye'ye yönelik bir tepkisinin olduğunu biliyoruz. Ve bu tepkisini de farklı bir şekilde ortaya koyuyor. Libya üzerinde Fransa'nın emelleri olduğunu biliyoruz. Libya'da terör olayları gerçekleştiren Hafter grubunu desteklediğini biliyoruz Fransa'nın. Bu nedenle Macron ve Fransa Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın kuyruk acısını bence YPG meselesini gündeme getirerek çıkartmaya çalışıyor. Ama bugün NATO liderler zirvesinde bir karar çıkması bekleniyor. Ben NATO ülkelerinin YPG'yi terör örgütü olarak tanıyacaklarına ihtimal vermiyorum. Tanımayacaklar. Çünkü onlar için menfaatler önemli. YPG ile YPG terör örgütüyle Suriye'de iş tutuyorlar ve hala da iş tutmaya devam edecekler. Batı ülkeleri menfaatleri için gerekirse ayıyla bire yatağa girmekten vazgeçmiyorlar.
Peki bakalım gelişmeler neler olacak göreceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'ndaki basın toplantısında bir de FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'ün yerine dair açıklamalar yaptı. Karga tulumba İçişleri Bakanlığı alır gelir mi? Ayrı bir konu dedi. Bu açıklama önemliydi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bu konuyla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı biliyorsunuz. Hafta sonunda katıldığı bir televizyon programında Süleyman Soylu'ya Adil Öksüz'ün yerini biliyor musunuz diye soruldu. Süleyman Soylu Bey de evet yerini biliyoruz dedi. Nerede olduğunu açıklar mısınız diye sorulduğu zaman da o da bizde kalsın şeklinde bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında ise daha detaylı bilgiler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğunu net olarak ifade etti. Bunun altını çizelim çünkü yurt içinde mi yurt dışında mı tartışmaları vardı. Yurt dışında olduğunu net olarak altını çizdi. Ve Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde sık sık dolaştığının da altını çizdi. Bunu net olarak ifade edelim. Yani Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğunu biliyoruz. Genel olarak Almanya'da bulunduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasından öğreniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında FETÖ'cülere destek veren Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sert bir dille eleştirdi. Batı ülkeleri hala FETÖ'cülere kucak açıyorlar, darbecilere kucak açıyorlar ve bu darbecileri saklıyorlar. Adil Öksüz de bunlardan birisi. Bir istihbarat operasyonuyla Türkiye'den kaçırıldığını düşünüyorum ben ve şu anda da bazı istihbarat örgütleri tarafından Avrupa ülkelerinde ülke ülke gezdiriliyor.
Peki şimdi bir de termik santraller ile ilgili düzenlemeye Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen veto konusu önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yaptı. O açıklamada basın toplantısında yer buldu. Gazetelerde var. Nasıl değerlendireceksiniz bu vetoyu?
Şimdi termik santrallerin vetosuna ilişkin karar çok doğru bir karar. Bunun altını özellikle çizelim. Ben İzmir Bergamalıyım. Geçen haftalarda Bergama'ya gittiğimde biliyorsunuz Bergama ile Soma komşu ilçedir. Manisa Soma. Yoldan geçerken Soma termik santralinin yanından geçtim ve orada baca gazından salınan gazın ne kadar tehlikeli olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soma başta olmak üzere 15 yerde zannedersem termik santral var. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın sesine kulak vererek bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti. Tabii ki bu veto oldukça önemli bir veto. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk defa bir yasayı veto etti. Bunun altını çizelim. Ve Erdoğan dünkü basın toplantısında dedi ki bir tarafta halkım var dedi, bir tarafta sermaye var dedi. Ben dedi halkımın tercihlerine kulak vermek zorundayım dedi. Şunun altını çizelim Arzu Hanım. Bu termik santrallere filtre takılması konusu zaten 7 yıldır gündemde olan bir konu. 7 yıldır bu termik santral sahiplerine süre verilmiş filtreleri takın diye. Ama aradan 7 yıl geçmiş hala filtrelerini takmamışlar ve 2 yıllık daha süre istiyorlar. Aslında bu yasal düzenleme çok da doğru bir düzenleme değildi. Yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir ifade vardır. Yanlış hesap da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dönmüş oldu. Özellikle termik santral bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız bu karardan oldukça memnun.
Peki, evet, gündem maddeleri bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Can Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemizde sıra dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz
Hoş
programımıza.
Hoş bulduk efendim, merhaba.
Sizinle geçen hafta dış basında yer alan başlıkları konuşacağız. Tabii biz NATO zirvesini konuşuyoruz. Bu toplantılar dış basında nasıl görülüyor size soracağım. Ama başka başlıklar da var. Onlardan başlayalım istiyorum. Öncelikle Türkiye ve Libya arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan bir anlaşma var. Bu anlaşma ile ilgili yankılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esenboğa Havalimanı'nda Londra'ya seyahatinden önce soruldu. Biz Libya ile imzayı attık, gerisi bizi ilgilendirmez dedi. Meclisimize gelecek, meclisimizden inanıyorum büyük çoğunlukla geçecek dedi. Türkiye bu noktada dünya nasıl görüyor bu anlaşmayı?
Şöyle söylemek lazım. Geçtiğimiz hafta 27 Kasım'da imzalandı malumunuz. Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası olarak geçti. Ve iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen bir anlaşmaydı. Bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasıydı. Bunun yankıları çok büyük oldu gerçekten. Yani diyebiliriz ki Orta Doğu'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya haber olmadığı yer yok diyebiliriz. İlk olarak bu haberin hemen akabinde Yunan Başbakanı'nın çok hızlı bir şekilde Washington'dan randevu talep ettiğini okuduk. Nitekim dündü galiba ya da önceki gün 7 Ocak'ta Trump'la Beyaz Saray'da, Amerikan Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelecekleri ve gündemin Doğu Akdeniz başlıklardan birinin, daha doğrusu gündemdeki başlıklardan birinin Doğu Akdeniz olacağı söylendi. Şöyle de ilginç bir not var, onu aktaralım. 7 Ocak'ta Yunan Başbakanı Mitsotakis Trump'la görüşüyor. Bir sonraki gün Putin, Rus Devlet Başkanı Putin Türkiye'de olacak ve Türk Akımı açılış töreni yapılacak 8 Ocak tarihinde. Bunun dışında bunun takip eden süreçte başka şeyler de oldu. Orta Doğu dedik. Mesela Orta Doğu'da neler oldu? Şöyle diyebiliriz. Libya'nın bu doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e, hani Halife Hafter olarak adlandıran kişiye destek veren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın ülkenin uluslararası alandaki tek resmi temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin tanırlığına karşı çabaları ve attıkları adımlar da sürüyor bir taraftan. Dün Suudi Arabistan, önceki gün Suudi Arabistan Kralı Selman, önce Riyad'da Hafter destekçisi Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı ile bir araya geldi. Yani diğer karşı tarafa bir meşruiyet atfetme çabalarını burada görüyoruz. Şimdi şöyle de ilginç bir not var, bunu aktarmak lazım. Suriye'nin İdlib kentinde bir pazar yerine Esed güçlerinin düzenlediği bir hava saldırısı oldu. Pazartesi günüydü bu. Bu 15 sivil orada pazar yerinde hayatını kaybetti. Şimdi bunu neden söylüyoruz? Özellikle hani tabii ki hani Allah'tan rahmet diliyoruz ama bir de ilave şunu ekleyelim. Aynı gün bu olaydan birkaç saat sonra Şam'daki Birleşik Arap Emirlikleri Mazhar-ı Güzarlığı, ki geçen yıl açılmıştı orası. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Aralık ayında açmıştı, 2018'in. Şimdi bu sene Birleşik Arap Emirlikleri Mazhar-ı Güzarı Abdülhekim İbrahim bir açıklama yaptı oradaki konakta. Ve dedi ki yani henüz birkaç saat önce sivillere hava saldırısı düzenlenmişken ve Esed rejimi bunu düzenlemişken aynen şu ifadeyi kullandı ve dedi ki, Suriye genelinde güvenlik ve istikrarın Esed'in bilge liderliğinin altında başarılabileceğine inanıyoruz dedi. Gerçekten çok üzücü, hani savrulmayı görmek açısından önemli örnek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında İsrail basını, yine devam edelim bölgeden, Türkiye Akdeniz'i ele geçirmeye çalışıyor diye bir manşet attı. Jerusalem Post manşetiydi bu. İçerisinde de yine bu çizgiyi destekleyen görüşlere yer veriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Bloomberg web sitesinde, ki Bloomberg web sitesi anıyoruz. Bir taraftan şunu da söyleyelim. Michael Bloomberg bildiğimiz üzere Amerikan Başkanlığı'nın adaylığını da koydu. Şimdi onun ve onun sahibi olduğu diyelim şirketler topluluğundan bir tanesi web sitesi olarak haber yapan web sitesinde bu anlaşma savaşı bitirme yoluna yeni bir engel ifadesi kullanıldı. Yani çok desteklemediklerini, istemediklerine dönük ifadeler içeriyordu burada da. Yani biz takip edeceğiz elbette. Libya'da gördüğümüz kadarıyla bu anlaşmanın yankıları çok büyük olacak.
Peki, şimdi Libya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim bir de. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporunu konuşuyor. Bu rapor yayınlandı.
Evet.
Zorlayan da bir rapor olduğu bilgisi var gazetelerde.
Evet. Şöyle, bu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda bu rapor yayınlandı. Şimdi tekrar o süreçten çok kısa bahsedelim. Temsilciler Meclisi'nde yayınlandı bu rapor. Ama akabinde orada onaylansa bile neticede gideceği yer Senato olacak ve Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Dolayısıyla bunun orada geçme ihtimalini zayıf görüyoruz. Yani yorumlar da genelde özür diliyorum bu şekilde deniyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Michael Bloomberg, az önce andım. Demokrat başkan adaylarından biri. Yeni son aday, öyle diyelim. Dünyanın 9. zengini bildiğimiz kadarıyla. O dedi ki bu süreç Trump'ın yeniden seçilmesine kolaylaştırıyor. dedi azil süreci için. Yani o anlamda dikkate değer bir yorumdu. Trump'ın demokratların kontrolündeki temsilciler meclisi istihbarat komitesinin yayınladığı özel azil soruşturması raporunda makamını kötüye kullandığı ifadeleri var. Ama tabii Trump'a dün NATO'da da soruldu, bu NATO zirvesinde ikili liderlerle yaptığı görüşmelerde. O bunu ciddiye almadığını, önemsiz gördüğünü, Amerika'nın başka konuları olduğuna değindi. Başka söyleyebileceğimiz aslında şöyle bir detay var. Belki geleceğe dönük bir perspektif sunması açısından. Pompeo'nun ayrılabileceği konuşuluyor Amerika'da. Onun senatoda bir sandalye için yarışıp Dışişleri Bakanı'nın başkası olması konuşuluyor. Bu Trump'a soruldu dün yine ve o bunu doğruladı ve durumu değerlendirdiğini ve hani karar Pompeo'nun o koltuğu kazanması ihtimalini göz önünde bulundurarak belki bu adımı atabileceğini söyledi. Dolayısıyla yakın süreçte yeni bir Amerikan Dışişleri Bakanı'nı da konuşuyor olabiliriz.
Aslında Pompeo yalanlamıştı, öyle değil mi?
O yalanladı ama Trump hani bunun böyle bir şey söz konusu olmuyor demedi. Ve ben oraya bakacağım ve eğer Pompeo'nun etkisinin çok olacağını hissedersem ve orada riskli bir koltuk olduğunu değerlendirirsem bu adımı atabilirim dedi. Dolayısıyla bir açık kapı bıraktı. İlginç, o açıdan
evet,
değerlendirmek
gerçekten
lazım.
Gerçekten öyle. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran açıklaması var. Onu da soralım
evet,
size.
Evet, orada da İran'daki benzin zammı protestolarına ilişkin açıklamada da bulundu. Twitter hesabında dedi ki Amerika özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor. Trump yönetimi altında desteğimiz var ve her zaman da olacak şeklinde ifade kullandı. Bu özellikle bu tweet atmasındaki sebep şu, yine ikili görüşmeler sırasında Trump'a İran'daki gösterileri destekleyip desteklemediği soruldu. Ve Trump desteklemediklerini söyledi. Bu ifadeyi kullandıktan sonra yani çok kısa süre içerisinde bir eleştiri bombardımanı gördük. CNN'de özellikle Amerikan medyası açısından baktığımızda. Ve çok kısa bir süre sonra bu açıklamasından ya Macron'la ya da Stoltenberg'le görüşmesi sonrası yaptı bu açıklamayı. Tweet attı ve ben yanlış anladım, sandım ki mali destek soruldu bana, hani öyle bir durum yok, biz kesinlikle elbette destekliyoruz şeklinde bir ifade kullandı. Tabii şununla beraber söyleyelim, bunu söylemiş olmasının İran'da şu an tırnak içerisinde hani özgürlük gösterisi yapanların elini ne kadar kuvvetlendirmez, bu da ayrı bir tartışma konusu.
Peki, gelişmeleri takip edeceğiz İran konusundaki. Gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da da hem NATO var hem başka gündem maddeleri de var. Önce İngiltere ve Almanya'dan başlayalım.
Evet.
Çünkü bir seçim konusu var iki ülkede.
Evet, 12 Aralık'ta İngiltere seçime gidiyor malumunuz olduğu üzere. Şimdi burada şunu belirtmek lazım. Avrupa'da hani geçtiğimiz haftalarda hep bahsediyoruz aşırı sağ yükselişte diye. Şimdi İngiltere'de bu genel Avrupa siyasetinde bu akımı tersine çevrilmesi açısından önemli adımlardan birinin atılma ihtimali var. Bu düşük bir ihtimal. Çünkü Jeremy Corbyn, İşçi Partisi lideri, savaş karşıtlığıyla bilinen birisi malum. Anketlerde yükselişe geçti ve arayı da epey kapatmış durumda Johnson'la. Johnson'ın hala çoğunluğu elde etmesi gibi bekleniyor ama Corbyn'in bu yükselişinin sürmesi durumunda bir yeniden belki bir ikinci bir seçime gidilme ihtimali dahi gündeme gelebilir. Çünkü hiç kimse çoğunluğu sağlayamayabilir. Seçim demişken tekrar bahsettiğiniz gibi Almanya'dan da bahsetmek lazım. Hafta sonunda SPD'nin kongresi oldu. Malumunuz SPD Merkel'in partisiyle koalisyonda şu an. Ve Maliye Bakanı idi yanlış hatırlamıyorsam. SPD başındaydı ama onun o seçilemedi kongrede. Aday olmasına rağmen seçilemedi. Ve onun yerine aşırı soldan iki isim. Bir taraftan aşırı sağ biz konuşuyoruz ama SPD'de aşırı sola savrulmuş durumda. Yani uçlarda seyreden Avrupa siyasetini görüyoruz aslında burada. İki isim parti başına geldi ve onların seçilirkenki iddiaları da şuydu. Dediler ki biz koalisyon anlaşmasını yeniden gündeme getireceğiz ve belki bu koalisyon bitebilir dediler. Bunu neden söylüyoruz? Merkel normalde 2021'de başbakanlığı bırakacaktı. Şimdi önümüzdeki eğer bu durum ciddiyet kazanırsa arkasında bir güç olursa ki parti kendilerini seçti, bu iki adayı seçti. Belki önümüzdeki yılın ilk aylarında veya ortalarında Almanya'da bir erken seçimi konuşuyor olabiliriz.
Yani Angela Merkel daha erken de bırakabilir.
Evet, bırakabilir. Görüyorum. Zaten emekli, hatta NATO ile ilgili paylaşımlarda da işte Merkel emekli olacak, onun öncesinde yapılan bir toplantı şeklinde anılıyor. Bu realize olabilir. Merkel'in katıldığı son NATO toplantısı da olabilir bu.
Evet, ilginç. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Bir de Fransa'da önemli bir gelişme var. Fransa'da sokaklarda protesto gösterilerini konuşuyoruz. Sarı yeleklileri konuşuyoruz sık sık. Bugün ise son 10 yılın en büyük grevi. Akşam 22 itibariyle başlıyor.
Evet, burada emekli maaşı reformuna karşı düzenleneceği söyleniyor bu grevin. Ve toplu taşıma araçlarının duracağı, hastane çalışanlarının, polis, itfaiye ekipleri, okul, hani çöplerin toplanmayacağı tam bir kaos ortamını beklediğini söyleyebiliriz. Yani bunu neden paylaşıyoruz? Yarın, öbür gün, hafta sonuna kadar bu süreçte Fransa'da son 10 ve 20 yıl içerisinde hatta en kapsamlı, en büyük grevin gerçekleşeceği söyleniyor. Dolayısıyla polis şiddeti görüntülerine dahi hep bunlara hazır olmak gerekiyor diyebiliriz.
Peki, bakalım ne tür görüntüler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de NATO zirvesine geçmeden önce Bolivya'nın, Venezuela'nın, Brezilya'nın ve Libya'nın İsrail konusunda açıklamaları var. Onu da alalım sizden.
Aslında şöyle söyleyelim. Bolivya'da şimdi Bolivya, Libya ve Venezuela. Şimdi bu üç ülkenin bir özelliği var. Bolivya'da darbe oldu. Libya'da da hani benzer bir süreç yaşanıyor. Venezuela'da da darbe çabası oldu. Maduro yerine tanınan hani bir kısım devletlerin, Amerika başta olmak üzere, tanıdığı bir başka lider var, Guaido. Şimdi burada ilginç olan nokta şu. Bolivya'da da geçici hükümetin dışişleri bakanı yabancı basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda dedi ki Morales, bir önceki lider, 2009'da Gazze yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'le diplomatik ilişkilerini bozmuştu. Biz bu ilişkileri yeniden düzeltme kararı aldık dedi. Şimdi bu Bolivya'ydı. Geçelim Libya'ya. Libya'da ne oldu? Libya'nın doğusunda Halife Hafter diye andık az önce. Normalde Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümete karşı hareket eden güçlerden bahsediyoruz. Hafter'in sözde Dışişleri Bakanı da öyle bir açıklama yaptı ve dedi ki İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmak istiyoruz dedi. Devam ediyoruz. Bu sefer Guaido Venezuela'dan, malumunuz Amerika'nın geçtiğimiz yılın Ocak ayında, bir yıl olmak üzere aslında, bu darbe girişimi sonrasında 23 Ocak itibariyle galiba İsrail'den de açıklamalar gelmişti. Biz Guaido'yu tanıyoruz, Amerika ile birlikte bu açıklamalarda bulunmuşlardı. Guaido dedi ki Venezuela, o darbenin hemen sonrasında Venezuela ve İsrail arasında politik ve diplomatik ilişkilerin en kısa sürede yeniden kurulmasını arzuladıklarını belirtti. Şimdi bu üç ülkede de başarısız kalmış bir girişim var. Bir taraftan gerçi Libya'da, tabii ki Bolivya'da Evo Morales artık görevde değil. Ama orada ortak nokta ne oluyor burada? İsrail'le ilişkileri herkes güçlendirmek istiyor. Brezilya'da da Bolsonaro, şimdiki seçilen devlet başkanı, çocukları, ki bir tanesi siyasetçi, bilinen birisi, İsrail Silahlı Kuvvetleri yazan üstünde bir tişörtle basına poz verdiler. Yani o açıdan, o bölgede, coğrafyada İsrail'in ne yaptığını takip etmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki, bu ülkeler ve İsrail yakınlaşacak belki de önümüzdeki süreçte. NATO toplantıları hakkında ayrıntıları sizden alalım.
Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Hem bugün bizden önceki konuşmada, hem de bizden sonra da aslında NATO çok değerlendirecektir. Ben özellikle detaylarda sizinle. Ve ikili lider, mesela şöyle söyleyeyim. Trump'ın Macron'la, Trump'ın Stoltenberg'le, Macron'un Trump'la hep yaptığı ikili görüşmeleri, Trump'ın Trudeau ile yaptığı görüşmelerin hepsini canlı olarak dinledim. Ve orada ilginç notlar var gerçekten. Aslında geleceğe dönük ışık tutan notlar. Mesela az önce okudunuz, Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması olmuştu havaalanında. Yunanistan'da istediği adımı atabilir, evet, demişti. Hı hı. Nitekim onun gördük, yani Türkiye'nin elinin ne kadar rahat olduğunu orada bir Cumhurbaşkanımız açıklamasında gördük. Stoltenberg'de Yunan basınına yaptığı açıklamada Türkiye ile NATO'nun, Türkiye ve Yunanistan arasındaki konuların çözüm sürecinin bir parçası olmadığını söyledi. Dolayısıyla kestirip attı. Daha bu henüz zirve başlamamışken yapılan bir açıklamaydı. Dolayısıyla böyle bir gündem dahi olmayacak NATO'da. Bunu söyleyebiliriz. Bir de şunu söyleyelim. Stoltenberg, Trump, Macron, bu görüşmelerin hepsinde sanki orada bir Türkiye hayaleti vardı gibiydi. Yani her görüşmede şöyle söyleyeyim. Hatta ben bunu not aldım. Stoltenberg, Trump görüşmesi 47 dakika sürdü. Hı-hı. Bu görüşmenin 10 dakikasında Türkiye konuşuldu. Hı-hı. Trump-Macron görüşmesi 35 dakika sürdü. Bu görüşmenin de yaklaşık 10 dakikasında yine. Yani 3'te 1'ine neredeyse varacak sürede Türkiye gündem oldu. Trump Türkiye'yi, Türkiye'nin Fransa ile ilgili çok ilginç açıklamalarda bulundu. Az önceki konuğumuzun da söylediği gibi ona cevap verdi, Türkiye Macron'a cevap verdi ve kendi beyin ölümü gerçekleşti diye Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızı alıntıladı. Ve NATO'ya en çok ihtiyacı olan ülke Fransa dedi. Bu da ilginçti ve sarı yeleklileri andı aslında. Orada şu an süren bir süreç var, üzücü bir süreç var ve bir çöküş içerisinde dedi. Fransa açısından o ilginçti ve Türkiye'nin Bağdadi operasyonunda, Bağdadi'ye karşı onun yakalandığı, ele geçirildiği operasyonda, öldürüldüğü operasyonda diyelim, Türkiye bize yapabileceği azami yardımı yaptı dedi ve Fransa parçalanıyor dedi bahsettiğimiz üzere. Türkiye'de Stoltenberg'de yine ilk açıklaması olarak kendisine sorulduğunda Türkiye çok önemli bir NATO üyesi dedi. Devam edelim. Trump-Macron görüşmesi oldu bundan hemen sonra ve bu görüşmede Macron'un temel argümanı NATO'nun bir terör tanımı yapması gerektiği üzerine oldu. Türkiye ile ilgili bir soru sorulduğunda NATO üyelerinin ortak bir terör tanımında uzlaşmaları gerektiğini, zira Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı YPG'yi kendilerinin terörist olarak görmediklerini ifade etti. Çok açıktan bu şekilde söyledi ki bu kabul edilebilir bir durum değil. Yaptıkları terör eylemleri, burada terör eylemi yapanların yetiştikleri kamplar, hani bunların hep referanslarıyla Türkiye Savunma İşleri Bakanlığımız açıkladı defalarca. Onun buna ek olarak, ilave olarak söyleyebileceğimiz, hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Macron Türkiye hem kendi başına hareket ediyor hem de NATO'dan destek istiyor açıklaması yaptı. Şimdi şöyle bir ilginç not söyleyeyim size. Bu açıklamayı yaptığı konuşmanın takibinde hemen Macron Mali için destek istedi. Yani Mali neden bahsediyoruz? Sahel bölgesinde, Afrika'nın kuzeyinde Fransa'nın şu an operasyonları sürüyor ve münferit olarak yapıyorlar bu operasyonu.
Askerler var, hayatlarını kaybetti.
Evet, aynen. Bunları okuyoruz zaten, basından takip ediyoruz. Şimdi ilginç olan şu, Türkiye'ye uygun görmediğini, Türkiye bir destek istiyor, kendi başına diyor hareket ediyor diyor, destek istiyor diye eleştiriyor. Kendisi aynı açıklamanın takibinde gördüğümüzde kendisi destek de istiyor. Destek istiyor. O açıdan gerçekten ilginç. Başka söyleyebileceğimiz...
En son alayım, bitireyim sohbeti.
Bir de şöyle bir şey oldu. Trump bu toplantıda dedi ki, Suriye Macron'la yaptığı görüşmede, Suriye'de başka ülkelerden gelen DAEŞ'liler var. Fransa'da, Fransa'dan gelen, Almanya'dan gelen, İngiltere'den gelen dedi ve döndü Macron'a. Şöyle iyilerinden birkaç DAEŞ'li militanı almak ister misin diye sordu Macron'a. Gerçekten bunu canlı olarak izleyebilirsiniz aslında ve istediğin de alabilirsin hatta dedi. Macron gerçekten şaşırdı ve dedi ki lütfen ciddi olalım, bizim konuştuğumuz daha başka bir konu dedi. Yani burada şunu söylemek lazım, bir kafa karışıklığı var. Ve yaşadığımız, gördüğümüz süreçte ilk bu sene başladığında evet, çok kapsamlı bir NATO toplantısı deniliyorken 3 saate indirgenmiş bir toplantı oldu. Dolayısıyla takip edeceğiz. Yankıları da olacaktır
muhakkak. Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu yanınızda.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığına gelince, hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3, İstanbul çok bulutlu ve yağmurlu 10, İzmir çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı 12, Erzurum parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı 1 derece. Yurt dışındaki bazı merkezlere gelince hava durumu tahminleri de şöyle: Amsterdam parçalı bulutlu 5, Atina sağanak yağışlı 16, Bağdat parçalı bulutlu 5, Berlin parçalı bulutlu 5, Paris parçalı bulutlu 4, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 0, Kiev parçalı bulutlu 0, Londra parçalı bulutlu 7, Moskova kar yağışlı 0'ın altında 1, Lefkoşa çok bulutlu 21, Madrid yağmurlu 13, Mekke az bulutlu 33, New York parçalı bulutlu 5 ve Viyana az bulutlu 3 derece. Hava durumunu sunduk.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Müzik. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk
programımıza.
Efendim.
Sizinle tabii gündemin ilk sırasında olan NATO liderler toplantısını konuşacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları da tabii bağlantılı olarak değerlendirilecek açıklamalar. Bir de Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatını konuşacağız. Önce NATO liderler toplantısından konuşalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya hareket etti. Önemli bir zirve gerçekleşti ilk gün. Dörtlü zirve Suriye konulu. Bugün devam edecek toplantılar. Gündeminin yoğun olduğunu söylüyor Milliyet gazetesi NATO zirvesinin. Nasıl değerlendireceksiniz genel olarak bu toplantıları?
Evet, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü aynı zamanda. Londra'da bu husus gerçekleştiriliyor malumunuz olduğu üzere. Bu toplantıyı Türkiye açısından ve NATO açısından kritik hale getiren 2-3 husus var. Bence dile getirmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi, Soğuk Savaş dönemi sona erdikten sonra NATO'nun hangi tehdit algılarıyla mücadele edeceği noktasında 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla 2001 yılındaki New York'taki ticaret merkezinin yıkılışı arasında bir dengeye oturmayan NATO, özellikle 2001'li yıllardan sonra düzensiz göç hareketi, terörizm ile mücadele gibi konvansiyonel harpten daha çok bu şekildeki hususlara odaklandı ve bu anlamda da kendi içerisinde bir transformasyon, bir dönüşümle ilgili bölüm oluşturdu. Bu dönüşüm kendi üyesi ülkeler nezdinde ülkelerin bu düzensiz göç hareketleriyle, terörizmle, düşük yoğunluklu çatışmalarla nasıl mücadele edeceğine yönelik olarak askeri anlamda yapılması gereken hazırlıklar kapsamında birçok husus devreye sokuldu. Bununla ilgili high readiness force dedikleri yüksek, kısa sürede hazır hale gelebilen ve mukabele etme yeteneği çok kısa sürede cereyan edecek olan kol ordular kuruldu. Türkiye bunların içerisinde çok önemli roller üstlendi. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarına uğradığında ilk yanında yer alan ülkelerden bir tanesiydi ki Article 5 dediğimiz NATO'nun kolektif savunma anlayışı çerçevesinde NATO'da Amerika'nın yanında olduğunu ve ittifak ile aynı ruh hali içerisinde bu olaylara destek vereceğini açıkladı. Bunun dışında Türkiye gerek Birleşmiş Milletler çatısı altında gerek direkt NATO'nun çatısı altında birçok harekata ve barış gücü operasyonlarına iştirak etti. Bosna'da, Kosova'da, Somali'de, efendime söyleyeyim Afganistan'da, DAEŞ'e karşı mücadelede. Bunların tamamı NATO şemsiyesi altında değil ama bazıları Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında olmakla birlikte NATO üyesi ülkelerinde destekte bulunmuş oldukları hususlar. Örneğin anti-DAEŞ koalisyonu gibi. Türkiye bunlardan hiçbir şekilde imtina etmeksizin desteğini sundu. Peki bugün Londra'da olan husus ne? Türkiye şunu söylüyor. Eğer NATO olarak birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışı içerisindeki Article 5 direkt collective defense dediği bunu dikte eder. Böyleyse ben NATO'nun her alanda yanında mücadele ederken NATO gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlikle ilgili kaygılarını anlama noktasında nerede duruyor ve bugüne kadar bu duruşun gereklerini yerine getirdim. Bunu sorguluyor Türkiye. Ve bu büyük rahatsızlık yarattı. Başta Fransa olmak üzere. Birazdan değineceğiz. Fransa'nın en önemli rahatsızlık sebebi başta Libya olmak üzere. Suriye gibi, Libya gibi bazı toprak parçalarında Fransa'nın etkinliğini yitirmiş olmasından kaynaklanıyor ki Suriye eski kolonisi olduğundan dolayı Sykes-Picot'un özlemleriyle yanıp tutuşan bir küçük Napolyon'la sanırım karşı karşıyayız ama bu küçük Napolyon sanırım kendi Cezzar Ahmet Paşa'sını henüz karşısında bulmadı. Şimdi bu hususta Türkiye şunu söylüyor. Ben NATO'nun savunma planları içerisinde yer alan ve kuzeydeki tehdit bölgesi diye nitelendirebileceğimiz Rusya'ya karşı alınacak tedbirler ve Baltık ülkelerinin savunması ile ilgili plana karşı değilim. Ama NATO'ya yönelik olarak tehditler dikkate alındığında tehdidin sadece kuzeyde olmadığı, aynı zamanda da güneyde bir tehdidin var olduğu bir hakikat. Bu hakikati sadece Türkiye açısından mı görmek gerekir? Hayır, Türkiye zaten herhangi bir NATO desteği olmaksızın terörle mücadelesini veriyor. Ama Türkiye NATO ülkelerinin içinde bulunduğu Avrupa Birliği için düzensiz göç hareketiyle ilgili Akdeniz'de donanmasıyla devriye geziyor. Ve kendi sınırları içerisinde 1 milyonun üzerinde Dünyanın farklı coğrafyalarından, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan gelmiş göçmenlerle mücadele veriyor ve içerisinde barındırıyor. Çünkü bir geri kabul anlaşması yaptı Avrupa Birliği ile ve Avrupa Birliği'nin içerisinde anlaşma yapılan ülkelerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda NATO üyesi ülkesi. Ve bu düzensiz göç hareketi NATO'nun dokümantasyonlarına bir tehdit olarak görülüyor. Eğer bu bir tehdit olarak NATO dokümantasyonlarına girdiyse, Türkiye'de bununla bir mücadele halindeyse, bunun Türkiye'ye bir bedeli varsa NATO bu bedeli bir şekilde üstlenmek zorunda. İkinci husus Türkiye'nin terörle mücadelesi ve failed states dediğimiz artık çalışmaz hale gelen devletlerle bir mücadelesi var. Ve bu anlamda Türkiye'nin DAEŞ'la, El-Kaide ile ve PKK ile olan terörle mücadelesini sahada biliyoruz. Peki bu mücadele aynı zamanda NATO adına ve NATO üyesi ülkelerin lehine mi? Evet, Türkiye bugün DAEŞ'la mücadele etmediği takdirde, El-Kaide ile mücadele etmediği takdirde, PKK ile mücadele etmediği takdirde, Londra'da, Madrid'de, Charlie Hebdo'da nelerin olduğunu hep birlikte biliyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın son iki günden bu yana ısrarlı bir şekilde Bağdadi'nin öldürülmesi dahil bu Türkiye'nin istihbarat paylaşımı sayesinde olmuştur şeklindeki cümlelerini duyuyoruz. Peki Türkiye'nin terörizm ile olan mücadelesi, Suriyeli sığınmacılarla olan mücadelesi, düzensiz göç hareketleriyle olan mücadelesinde NATO'nun yeri ne? Tek kelimeyle sıfır. Bugüne kadar Charlie Hebdo saldırısı olduğu için Şanzelize'nin sokaklarında Fransa'nın acısını paylaşanlar ve Fransa'ya başsağlığı dilemek maksadıyla oraya giden liderlerin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti'nin görevlileri ve başbakan düzeyinde katılımı da mevcuttu. Ama Türkiye'nin Fransa'nın paylaşmış olduğu acısını aynı Fransa Akçakale'de şehit edilen, Suruç'ta şehit edilen, Nusaybin'de şehit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu hassasiyeti taşımadığını görüyoruz. Bununla da yetinmiyorlar. DAEŞ ile mücadele noktasında YPG isimli terör örgütünü önemserken aynı ülke DAEŞ saflarında savaşmış olan kendi teröristlerini alıp mahkeme önüne çıkartma noktasında da imtina ediyor. Dolayısıyla biz bu ülkelerin terörizmle mücadele noktasında gerçekten kendilerini bu noktaya teksif edecek bir davranış kalıbının içerisinde olmadığını görüyoruz. Türkiye'de krala çıplak demek maksadıyla Baltık savunma planı ile ilgili benden destek bekliyorsanız, güneyde devam eden bu mücadele ile ilgili olarak da sizden biz destek bekliyoruz. Çünkü bu Türkiye'de canlara mal oluyor, aynı zamanda da ekonomik anlamda büyük meblağlara mal oluyor. Dolayısıyla NATO'nun ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu anlamda Türkiye'nin yaratmaya çalıştığı barış koridoruna mutlak surette destek vermesi noktasında talepleri var. Bunun da görünür hale getirilmesi için Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu hususlar belli ve bundan dolayı da Türkiye'yi NATO'yu kilitlemek, NATO'yu bloke etmekle suçluyorlar ama asla bu doğru değil. Çünkü Türkiye'nin NATO'nun güvenliği anlamında bugüne kadar neler yaptığı ile ilgili biraz önce örneklerini sıraladım. İsterseniz bir son husus daha söyleyelim. Bizi dinleyenler açısından faydalı olması açısından. Türkiye'nin NATO'nun hava savunma şemsiyesi maksadıyla geliştirmiş olduğu en sistematik ve teknolojik yoğun radar istasyonu Kürecik'te. Ve bu Kürecik'teki radar istasyonuyla tehdit olarak algılanan Suriye, tehdit olarak algılanan İran ve tehdit olarak algılanan Rusya'nın adeta nefes alışı dahil dinlenir hale geliyor. Ve bununla irtibatlı olan füze savunma sistemleri devreye sokularak bugün yastığa başını koyduğunda rahat uyumasını sağlayan sistemler Türkiye sayesinde faal durumda. Bu şemsiye Fransa'yı kapsıyor, Almanya'yı kapsıyor, Bulgaristan'ı kapsıyor, Yunanistan'ı kapsıyor. NATO üyesi birçok ülkeyi, hatta NATO üyesi olmayan Avusturya gibi ülkeleri de dahil olmak üzere kapsıyor. Ama bu şemsiye maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarının %60'ından daha fazlasını kapsamıyor. Şimdi sürekli bu konularla ilgili fedakarlık yapan, ekonomik anlamda külfeti paylaşan, 40 milyar dolar Suriyeli sığınmacılara cebinden para harcayan, terörizmle mücadelesini Suriye'de ve Irak'ta kendi imkan ve gayretleriyle sürdüren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aynı zamanda da NATO'nun bir ortak nimetinden faydalanmak istediğinde ortaya koyabileceğimiz hiçbir hususun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sıkıntı budur. Krala çıplak deme zamanı gelmiştir. Türkiye'nin de söylediği husus bence bundan ibarettir.
Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'ya hareketinden önce NATO'nun güncellenmesi lazım sözünü bu çerçevede değerlendirebilir miyiz?
Tabii ki. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin NATO'nun güncellenmesinden maksadı ve muradının Avrupa başta olmak üzere geliştirmiş oldukları yaklaşımın Türkiye'yi hiçbir şekilde kapsamadığını görüyoruz. Mesela dün Macron'un bütün Avrupa basınına yönelik olarak yapmış olduğu açıklamalarda kullandığı iki dil var. Biz ve Türkiye, biz dediği NATO, yani diyor ki Türkiye bizimle çalışmak istiyorsa niye Rusya'dan S-400 sistemini aldı? Bakın, NATO'nun içerisinde önemli bir ülke olan Fransa'nın liderliğinin NATO'yu kastederek biz demesi, Türkiye'yi de karşı tarafa öteki olarak oturtturması, içine düşmüş oldukları saçma sapan ruh halinin en basit delillerindendir. Biz dediği kavramın içerisinde Türkiye 70 yıla yakın bir zamandan bu yana zaten var. Ve Soğuk Savaş zamanında Fransa'yı Sovyetler Birliği tehdidine karşı korumak maksadıyla bu ülkenin fakir evlatları 1950 ile 1989 yılları arasında geçen 49 yıl, yani bir yarım yüzyıl boyunca Sovyetler Birliği'ne ait güçlerin Avrupa'ya teksif olmasını önlemek maksadıyla Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne cephe açtılar ve açmış oldukları cephede 100.000'in üzerindeki Sovyet askerini Avrupa'dan çekerek Türkiye'ye doğru sevk etmesine sebebiyet verdiler. Bu yarım asırlık mücadele esnasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Benim önümde mesela bu konuyla ilgili yapmış olduğum bir tablo var. 1950 ile 1980 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kişi başına düşen gelir $200'dan sadece $500 çıkarken, yani bu yaklaşık 40 yıllık zaman diliminde, Batı Avrupa dediğimiz Paris'te, Berlin'de, Londra'da milli gelirin hangi düzeylere çıktığını hep birlikte biliyoruz. Çünkü Batı Avrupa'ya en fazla işçi göndererek onların bu ekonomik kalkınmasına sebebiyet veren ülkenin adıdır Türkiye Cumhuriyeti. Yani biz milli gelirimizi yaklaşık 2 kat artırırken onlar milli gelirlerini 70-80 kat arttırdılar ve bu külfet tamamen Türkiye'nin üzerinde kaldı. 1990 ile 2000 yılları arasında Soğuk Savaş sona erip de Polonya gibi, Macaristan gibi, Çek Cumhuriyeti gibi, Bulgaristan gibi eski Sovyetler Birliği'nin üyesi, demir perde üyesi, Varşova Paktı üyesi olan ülkeler milli gelirlerini 5-6 kat arttırırken Türkiye 90 ila 2000'li yıllar arasında terörizmle mücadele kapsamında verdiği çalışmalardan dolayı milli gelirini $2000'dan $2500'a anca çıkarttı. Ama Türkiye 2001 ila 2020 arasında milli gelirini $2700'dan $10.000'a çıkarmayı başardı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bütün bunları niçin anlattım? Türkiye'nin terörizmle mücadelesi, Türkiye'nin sığınmacılarla mücadelesi, Türkiye'nin düzensiz göç hareketleriyle mücadelesi, Türkiye'nin NATO kapsamında konvansiyonel anlamda silahlı kuvvetlerine ayırdığı bütçeyle Avrupa bizim cebimizden bir refah devleti olma peşinde. Ki bunu Sayın Trump da ısrarlı bir şekilde dillendiriyor. Şimdi Türkiye bu konularla ilgili harcamış olduğu milyarlarca dolar kapsamında NATO'dan hiçbir destek almayacaksa, o zaman Türkiye sığınmacılarla ilgili kararını alır ve Suriyeli sığınmacılara kapılarını açar ve onlar da Paris'e gitmek isteyen Paris'e gider, Berlin'e gitmek isteyen Berlin'e gider. Bu uluslararası hukukun da gereğidir. Düzensiz göçle ilgili Türkiye'nin bir mücadele vermesine gerek kalmaz. Türkiye kapılarını açar düzensiz göç hareketine karşı. Afganistan'dan, Afrika'nın ortalarından, Pakistan'dan gelen ne kadar düzensiz göçle ilgili kişi varsa bunlar da istedikleri destinasyona çok rahatlıkla gidebilirler. Ama Türkiye bu konularla ilgili başta Ege Denizi olmak üzere düzensiz göç hareketinin önlenmesine matuf çok yoğun çalışma içerisinde. Terörizmle mücadele noktasında Türkiye istihbarat paylaşımını yapmaz. O zaman Charlie Hebdo'nun dışında nerelere bu konularla ilgili kurban edilmek isteniliyorsa edinir. Türkiye bunları yapsın diye söylemiyorum. Ama Türkiye bu konularla ilgili elini taşın altına değil, gövdesini taşın altına sokmuşken, konforlu koltuklarında kimse Paris'ten Türkiye'ye parmak sallayarak Türkiye'nin ne yapması gerektiğini Türkiye'ye vaaz etmemeli. Söylemek istediğim husus bundan ibaret.
Peki dünkü dörtlü zirvede bunlar konuşulmuş mudur?
Bence konuşuldu. Bence konuşuldu. Özellikle de Macron'un bir Avrupa ordusu yaratma fikri ve Suriye'deki olaylarla ilgili olarak konular gündeme geldi. Ve Macron'un toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamalar bu konularla ilgili, daha öncesinden NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir, Türkiye bize sormadan Suriye'de tek taraflı hareket ediyor gibi fikirlerden bir şekilde arınarak yapmış olduğu açıklama, Türkiye önemli bir NATO müttefikidir, Türk halkına ve Türk milletine saygı duyuyorum şeklinde açıklamalar vardı. Bakın, bunu ben bir tenis oyununa benzetiyorum. Türkiye NATO'nun sorumlulukları kapsamında eleştirilebilecek ve sorumluluk alma noktasından imtina edilebilecek en ufak bir husus yok. Kimse Türkiye'ye terörizmle mücadele etmiyor diyemez. Kendi DAEŞ'lı teröristlerini ülkesine kabul etmekten imtina eden bir Avrupa varken Türkiye'nin terörizmle mücadelesini herkes biliyor. Kimse Türkiye'ye sığınmacılar konusunda mücadele etmiyor diyemez. 4 milyon Suriyeli sığınmacı var. Kimse Türkiye'ye düzensiz göç hareketiyle ilgili bir husus söyleyemez. 1 milyonun üzerinde düzensiz göç hareketinin mensubu Türkiye'de bulunuyor. Kimse Türkiye'ye savunma harcamaları yeterli miktarda değil diyemez. Türkiye'nin savunma harcamaları gayri safi milli hasılasının NATO standardı gereği %2'sinin üzerinde olması lazım. Türkiye bu kritere tamamen uyuyor. Kimse Türkiye'ye NATO'ya bu anlamda destek vermiyor diyemez. Konya'daki NATO üssünden, İzmir'deki NATO karargahından tutun da Kürecik'teki radar istasyonuna kadar elini değil gövdesini taşın altına sokmuş. Şimdi Türkiye bütün bu şartlar altında topu tenis maçında olduğu gibi karşı tarafa attı. Karşı taraf ya bu topu karşılayacaktır ya bu top yere düşecek. NATO'nun ne olduğu ya da ne olmadığı ortaya çıkacaktır. Olay bu kadar net ve bundan ibarettir. Aslında NATO son 50-60 yıllık seren camında Türkiye ile ilgili olan ilişkilerinde Türkiye'yi hep bu şekilde kullanıla geldi. Ama Türkiye artık kendisini kullandırtmak isteyen bir ülke değil. Türkiye bu konularla ilgili kral çıplak demek istiyor. NATO'nun gerçek yüzünü bir şekilde ortaya koymak istiyor. Ve gerçekten Türkiye ile koordine etmek istiyorlarsa, Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorlarsa ve kolektif savunma anlayışının bir parçası olarak birlikte hareket etmiyorlarsa Türkiye hazır olduğunu laf ile değil sahada bizzat biraz önce söylediğim konularda gösteren bir ülke. Bunun nereye tebliğ olacağını bugünkü toplantıda göreceğiz.
Peki bir de PYD-YPG konusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz o örgütleri terör örgütü olarak görüyoruz. Onlarla mücadele ediyoruz. Ama NATO'da böyle bir karar çıkmazsa biz de her konuda engel oluruz dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi şöyle yani biraz önce örneğini verdim. Charlie Hebdo'ya DAEŞ saldırı yaparsa terör örgütü ama YPG Akçakale'ye, Nusaybin'e, Cizre'ye havan mermileriyle şunun şurası daha bir ay öncesinde saldırır, 40'ın üzerinde Türk vatandaşı caddede gezerken şehit edilirse bu bir terör eylemi olarak görülmeyecek. Bunu kim kabul edebilir Allah aşkına? Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koymuş olduğu tezler net ortada ve elle tutulur, gözle görülür hakikatler. Dolayısıyla eğer Fransa YPG'nin ısrarlı bir şekilde terör örgütü olmadığını iddia ediyor ve bunları ısrarlı bir şekilde Şanzelize'deki sarayında ağırlamaya devam edecek ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hiç kusura bakmasın Fransa'nın bu anlamda terörle mücadele noktasındaki ikiyüzlülüğünü bütün dünyanın gözü önünde perdesini indirmeye hazır bir şekilde tavır sergileyecektir ve bundan da geri adım atmayacaktır. Atmaması da gerekir. Çünkü Türkiye 40 yıldan bu yana terörle mücadele verirken bugüne kadar ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne diğer NATO ülkelerin Türkiye'nin yanında bir tavır sergilediklerine şahitlik etmedik. Bakın Suriye iç savaşı çıktığında Türkiye'nin hava savunma sistemindeki sıkıntılardan dolayı NATO üyesi ülkelerden Patriot sistemi istendiğinde ilişkilerimizin gerginleştiği Almanya bunu vesile ederek bataryasını geri çekti. Hollanda bataryasını geri çekti. Nerede kaldı o zaman kolektif savunma anlayışı? Niçin ben Amsterdam'da oturan Peter'in güvenliği açısından kendi cebimden Suriyeli sığınmacılara, kendi cebimden düzensiz göç hareketinde Türkiye'ye gelmiş olunan kişilere yönelik olarak harcama yapmak zorundayım? Dolayısıyla bunu bir vergi mükellefi olarak her Türk vatandaşının kendisini yöneten hükümete mutlak surette sorması ve sorgulaması lazım ki bu yapıldığı için de zaten Sayın Erdoğan barış koridorunun mutlaka hayata geçmesiyle ilgili dün tekrardan o dörtlü zirvede konuyu gündeme getirdi ve bununla ilgili Türkiye'ye desteklerinin şart olduğunu söyledi. Ha NATO bu konuda destek vermezse Türkiye Cumhuriyeti bunu yapmayacak mı? Yapıyor, yaptı. Yani Rasulayn Tel Abyad arasında 120 kilometrelik alanı nasıl açtığını, Fırat Kalkanı'yla DAEŞ'le nasıl mücadele ettiğini, Zeytindalı Harekatı'yla sınırlarının dibinde Fransız Lafarge firması tarafından inşa edilmiş, müstahkem mevzilerin içerisine koyulmuş Fransız ve Amerikan paralı askerleriyle nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Ve biz NATO üyesi ülkesi olmakla birlikte 15 Temmuz'da bu milletin İsmet-i Harem'ini bombalamış, bu milletin meclisini bombalamış hainlerin NATO şemsiyesi altındaki ülkelerde nasıl hüsnü kabul gördüklerini de biliyoruz. Biz bu konuları eğer gündeme getirmezsek unutulmaya ve bir şekilde manipüle edilmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla asıl soru şu. NATO ile iyi geçinelim. Yani bu iş cümlelerle olmuyor. Tamam, iyi geçinelim, görmeyelim mi? Terörle mücadele noktasında bize karşı yapmış oldukları ikiyüzlü tavrı yiyelim yutalım mı? Hava savunma sistemi konusunda Türkiye topraklarının %60'ından fazlasının NATO şemsiyesi altında olmayışının müsebbibi Türkiye Cumhuriyeti mi? Bunları hiç konuşmayarak sadece laf ile işte NATO üyesi ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde bulunalım şeklindeki bir takım iyi niyet temennileriyle bu noktada bir mesafe alamayacağımızı hep birlikte gördük. Ama bakın, bizi dinleyenlerle de şunu paylaşmak isterim. Allah'a hamdolsun ki ne terörizmle mücadelede, ne ulusal güvenliğimizi sağlamada, ne ulusal çıkarlarımızı koruma noktasında NATO istediği kadar destek vermesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi göbeğini kesecek yeterli askeri güce, bu konuda bir siyasi iradeye ve milletinin desteğine de her zaman için şeydir, vakıftır.
Peki bakalım neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de tabii başta da konuşacağımızı söylediğimiz Libya ile Türkiye'nin imzaladığı mutabakat var. Doğu Akdeniz'le ilgili önemli bir gelişme. Bunlar da NATO'da toplantılarda konuşulacaktır. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Libya konusu ve Doğu Akdeniz konusu çok önemli ama Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili bazı Avrupa Birliği ülkelerinden çıkan ve Türkiye'nin geliştirmiş olduğu siyasete karşı çıkan anlayışların kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Çünkü münhasır ekonomik bölge hususu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki açık maddelerle kıyıdaş ülkelerin kendi aralarında çözülmesini dikte ediyor. Libya ile Türkiye arasında, Türkiye ile Mısır arasında, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki sorunların halli noktasında Fransa'ya küçük Napolyon olarak sorunu çözmesi noktasında yetki vermiyor. Dolayısıyla Fransa'nın bu konularla ilgili yapmış olduğu açıklamalar kendisinin Libya sahasında Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümete karşı darbe niteliğinde girişimlerde bulunan Virginia'da 20 yıl boyunca CIA'nin çiftliğinde endoktrinasyon sürecinden geçirildikten sonra Kaddafi sonrasında Libya'ya gönderilen Hafter'e verdiği desteği Türkiye Cumhuriyeti çok iyi biliyor. Dolayısıyla bir taraftan Birleşmiş Milletler diyeceksiniz, bir taraftan uluslararası hukuk diyeceksiniz, bir taraftan demokrasi diyeceksiniz ama öbür taraftan darbeci Hafter'e destek vereceksiniz. Demokratik yollarla iş başına gelmiş Mısır'daki Mursi hükümetini deviren Sisi ile el sıkışacaksınız. Paris semalarında Rafael uçaklarıyla havada onuruna karşılama düzenleyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları net bir şekilde gördü. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili sıkıntıların çözümünün kaynağı ne Avrupa Birliği'dir, ne Birleşmiş Milletler'dir, ne de efendime söyleyeyim NATO ülkelerinin, NATO'nun güvenliğinin tartışıldığı konulardır. Çünkü uluslararası hukuk bunun kıyıdaş ülkelerin kendi aralarında çözmesinin gerektiğini salık veriyor. Dolayısıyla biraz önce terörle ilgili söylediğim cümleyi burada bununla da ilgili söyleyebilirim. Bu konularla ilgili yetki alanına girmediği halde, uluslararası hukuk bu konuda kendisine bir yetki vermediği halde Berlin'den, Paris'ten Türkiye'ye parmak sallamanın Türkiye nezdinde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Türkiye Libya ile ilgili 9 yıldan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge noktasında yalnızlaştırmak isteyen Yunanistan'a karşı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı, Mısır'a karşı geliştirmiş oldukları projeyi 9 saat içerisinde İstanbul'da Libya yönetimiyle imzalamış olduğu yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili mutabakat muhtırasıyla son verdi. Bütün sancıları, bütün sıkıntıları da bundan sonra başladı. Ama unutmayalım, oyun şimdi başladı. Asıl husus bundan sonra gelişecektir. Libya bu anlaşma ile birlikte Yunanistan tarafından kendi aleyhine olan 39 bin kilometre karelik alanı kendi yetki alanının içerisine almıştır. Libya bu olaydan kazançlı çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisinden Marmara bölgesi büyüklüğünde bir münhasır ekonomik bölgeyi yutmaya kalkışan ve şu an için ekonomik krizden çıkma ihtimali bulunmayan Yunanistan'a karşı da çok önemli bir stratejik adım atarak bu haklarını gasp ettirmeyeceğini bütün dünyaya duyurmuştur. Aynı zamanda da Mısır, Yunanistan'la geliştirmiş olduğu münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla Mısırlı'nın 40 bin kilometre kareye yakın bir münhasır ekonomik bölgesinin Yunanistan'a peşkeş çekilmesini Mısır halkının Kahire'de gözünün önüne koymuştur. Bundan sonra gelişecek süreç içerisinde Türkiye münhasır ekonomik bölge ile ilgili hususlarda taviz vermeyeceğini hem siyaseten ortaya koyuyor, hem diplomatik yollarla ortaya koyuyor, hem sahada bizzat göndermiş olduğu sismik araştırma gemileri ve sondaj gemileriyle ortaya koyuyor. Ama en önemlisi de Mavi Vatan kapsamında askeri gücünü bölgede hazır tutarak kendisine yönelik olarak meydan okumalara asla sessiz kalmayacağını söyleyerek gösteriyor.
Peki bugünkü toplantılarda konuşulur mu?
Bu gündeme gelir mu? Ama Türkiye'nin söyleyeceği husus münhasır ekonomik bölgeyle ilgili hususların NATO'nun konusu olmadığını, bunun bir güvenlik sorunu olmadığını, bunun bir ekonomik paylaşım sorunu olduğunu ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde bu anlaşmazlıkların NATO çatısı altında çözülür diye bir maddesinin olmadığını, dolayısıyla NATO şemsiyesi altında bu konuları konuşmanın anlamlı olmadığını dillendirecektir Türkiye.
Hı hı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de görüşme istediği.
İster çünkü Züğürt Bezirgan eski defterleri karıştırırmış. Yunanistan'ın durumunu buna benzetiyorum. Hem Züğürtler hem de Bezirganlar ve eski defterleri karıştırarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine bunu NATO'nun şemsiyesi altında, Avrupa Birliği'nin şemsiyesi altında nasıl çözebilecekleriyle ilgili argümantasyon geliştirmeye çalışıyorlar. Ama aynı Mitsotakis'e sorduğumuzda siz bunu hangi NATO'nun maddesi altında NATO'nun tartışıldığı masaya getirmek istiyorsunuz diye sorsak söyleyebilecek bir cümlesinin olmadığını biliyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Yunan aklı 1821 yılından bu yana hem denizde hem karada arkasına almış olduğu Batı ile birlikte kendi toprak parçasını 20 katın üzerinde büyütmüştür. Ve bu anlamdaki megalo ideasını 3 denizde Yunan hakimiyeti diye hem Karadeniz'de hem Ege Denizi'nde hem Akdeniz'de iddiasını hala ortaya koymaya çalışmaktadır. Ama unutmayalım ki Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olma şeklindeki tabirin uluslararası diplomaside ve uluslararası ilişkiler literatüründeki karşılığı elinizdeki minimal güç ile maksimalist siyaset güdemezsiniz. Yunanistan bunu anlayacaktır diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.